Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 6. ayrım. Sonunda üçü, Abdullah, Peri ve Baba, yaldız püsküllü, kocaman bir kanepeye yan yana oturdular. Sırtlarındaki yumuşak minderler 8 köşeli, minicik aynalarla bezenmişti. Kanepenin karşısındaki duvarın çoğunu tek bir tablo kaplamıştı. İş tezgahına eğilmiş, elindeki çekiçle bir taş bloğunu döven, yaşlıca bir taş ustasının resmiydi. Bordo rengi, pilili perdelerin süslediği geniş pencereler, bele kadar gelen demir bir parmaklığın çevirdiği bir balkona açılıyordu. Odadaki her şey gıcır gıcır cilalanmıştı. Tozun zerresi yoktu. Abdullah hayatında kendi kirliliğinden hiç bu kadar utanmamıştı. Nebi dayının patronu Bay Vahdatti, deri bir koltukta oturuyordu. Kollarını göğsünde kovuşturmuştu. Yüzünde, düşmanca denemeyecek ama mesafeli, nüfuz edilemez bir ifadeyle onlara bakmaktaydı. Boyu babadan uzundu. Abdullah, adam onları selamlamak üzere ayağa kalktığı an fark etmişti bunu. Dar omuzları, ince dudakları, yüksek, parlak bir alnı vardı. Bele doğru daralan, beyaz bir takım elbise, yakası açık, yeşil bir gömlek giymişti. Manşetlerini oval lapis taşlı kol düğmeleri birleştiriyordu. Bütün görüşme boyunca sarf ettiği sözcük sayısı bir düzineyi geçmedi. Peri önlerindeki cam sehpada duran kurabiye tabağına bakıyordu. Kurabiyelerin bu kadar çok çeşidinin bulunabileceği Abdullah'ın aklının ucundan geçmezdi. Üzeri krema lüleli, parlak biçimindeki çikolatalı kurabiyeler, içi portakal reçelli, küçük, yuvarlak olanlar, yaprak şekli verilmiş yeşil kurabiyeler vesaire. "Bir tane ister misin?" dedi Bayan Vahdatti. Tek konuşan kişi oydu. "Hadi alın, ikiniz de. Sizin için koydum oraya." Abdullah, izin almak için babaya döndü. Peri de ona ayak uydurdu. Bu, Bayan Vahdatti'nin hoşuna gitmiş gibiydi. Kaşlarını kaldırdı, başını yana eğip gülümsedi. Baba, başını olur anlamında hafifçe salladı. "Yalnızca birer tane," dedi alçak sesle. "Aa, olmaz ama," dedi Bayan Vahdatti. "Bunlar için Nebi'yi Kabil'in ta bir ucundaki fırına yolladım." Baba kızardı, gözlerini kaçırdı, kanepenin ucuna ilişmişti. İki eliyle yıpranmış takkesini tutuyordu. Dizlerini yana, Bayan Vahdatti'den uzağa çevirmiş, gözlerini kadının kocasına dikmişti. Abdullah, iki kurabiye aldı, birini Peri'ye verdi. "Aa, birer tane daha alın. Nebi'nin zahmetleri boşa gitmesin bari," dedi Bayan Vahdatti neşeli bir sitemle. Nebi dayıya bakıp gülümsedi. "Hiç de zahmet olmadı," dedi Nebi dayı kızararak. Kapının yakınında, kalın camlı kapakları olan, yüksek, ahşap bir vitrinin yanında duruyordu. Abdullah, dolabın içindeki raflarda, Bay ve Bayan Vahdatti'nin gümüş çerçeveli fotoğraflarını gördü. Birinde, bir başka çiftle birlikte, yün şallara, kalın paltolara sarınıp sarmalanmışlardı. Arkalarında akan ırmağın köpüklü suları görünüyordu. Bir başkasında Bayan Vahdatti elinde bir kadeh gülüyordu. Çıplak kolunu Abdullah'ın aklının alamadığı bir iş yapıp bir adamın kocası olmayan bir erkeğin beline dolamıştı. Düğün resimleri de vardı. Erkek siyah takım elbisesinin içinde uzun boylu ve yakışıklı, kadın uçuşan beyaz gelinliğiyle her ikisi de kapalı ağızlarıyla gülümsemekte. Abdullah çaktırmadan kadına, ince beline, küçük, güzel ağzıyla kavisi kusursuz kaşlarına, pembe tırnaklarına ve aynı renkteki dudak boyasına baktı. Onu birkaç yıl önce gördüğünü şimdi anımsamıştı. Peri o sıralarda ikisine basmak üzereydi. Kadın ailesiyle tanışmak istediğini söylemiş, Nebi dayı da onu Şadbağ'a getirmişti. Bayan Vahdatti şeftali rengi, kolsuz bir elbise giymiş. Babasının yüzündeki şaşkınlık ifadesi Abdullah'ın hala hatırındaydı. Kalın, beyaz çerçeveli bir güneş gözlüğü takmıştı. Sürekli gülümsüyor, köye yaşantılarıyla ilgili sorular, çocukların adlarını, yaşlarını soruyordu. Oraya o alçak damlı toprak eve aitmiş gibi davranmış, sırtını isten kararmış bir duvara verip oturmuştu. Sinek ölülerin bezediği pencerenin ve ana odayı mutfaktan, aynı zamanda Abdullah'la Peri'nin uyuduğu yerden ayıran, bulanık, muşamba perdenin yanına. Ziyareti bir gösteriye dönüştürmüş, yüksek ökçeli ayakkabılarını kapıda çıkarmak için ısrar etmiş. Baba mantıklı olanı yapıp, onu bir iskemleye buyur etse de, kadın yere oturmuştu. Onlardan biriymişçesine, Abdullah o sırada 8 yaşında olmasına karşın her şeyi görmüştü. Bu ziyaretten Abdullah'ın aklında en çok kalan, o sırada İkbal'e gebe olan Pervane'nin tavrıydı. Göze çarpmamak için bir köşeye çekilen analığı, kaskatı bir suskunlukla büzüşüp kalmış bir karaltıydı. Duvara karışıp gözden gitmek istercesine, omuzlarını kısmış, ayaklarını şiş karnının altına toplamış, kirli bir tülbenti yüzüne siper etmiş. Eli, çenesinin altında, tülbentin düğümündeydi. Abdullah ondan yayılan utancı, bir buhar gibi tüten mahcubiyeti adeta görebiliyor, kendini ne kadar küçük hissettiğini anlayabiliyordu. İçinde üvey annesine karşı ani, beklenmedik bir acıma duygusu doldu. Bayan Vahdati kurabiye tabağının yanındaki pakete uzandı. Kendine bir sigara yaktı. Gelirken yolu uzattık, biraz şehri gösterdim dedi Nebi dayı. Güzel, güzel dedi Bayan Vahdati. Kabil'e daha önce gelmiş miydin Sabır? Bir iki kez, Bibi sahip dedi baba. Çevirenin notu, hanım, bayan, hanımefendi anlamında. Peki, fikrini sorabilir miyim? Baba omuz silkti, çok kalabalık, öyle. Bay Vahdati ceketinin kolundaki bir tiftik parçasını aldı, gözlerini halıya dikti. Kalabalık doğru, bazen de çok yorucu dedi karısı. Baba çok iyi anlıyormuşçasına başıyla doğruladı. Kabil aslında bir ada. Kimileri çok geliştiğini söylüyor. Haklı olabilirler. Sanırım doğru bu. Gelişti ama aynı zamanda da ülkenin geri kalanından koptu. Baba elindeki takkeye baktı, gözlerini kırpıştırdı. Beni yanlış anlama dedi kadın. Ben bir şehrin sunduğu her türlü gelişmeyi canı gönülden desteklerim. Bu ülkenin buna ne kadar ihtiyacı olduğunu Tanrı biliyor. Öte yandan bu kent bazen benim hiç haz etmeyeceğim ölçüde kendinden hoşnut görünüyor. Yemin ederim, bir çalım, bir fiyaka. İçini çekti. Bu da bazen insanı yoruyor. Zaten oldum olası kırsal kesimin hayranıyımdır. Taşraya bayılıyorum. Uzak eyaletler, karyalar, küçük köyler. Deyim yerindeyse gerçek Afganistan. Baba güvensizce başını salladı. Kabile geleneklerinin çoğunu hatta tamamını onaylamayabilirim. Ancak bana öyle geliyor ki oralardaki insanlar çok daha özgün yaşamlar sürüyor. Onlarda bir sağlamlık var. Canlandırıcı, taptaze bir alçak gönüllülük, konukseverlik ve direnç, gurur. Doğru sözcük bu, değil mi Süleyman? Gurur. Kes şunu Nila dedi kocası sakin bir sesle. Salona koyu bir sessizlik çöktü. Abdullah parmaklarıyla kolçakla tempo tutan Bay Vahdati'yi gergince gülümseyen karısını seyretti. İzmaritin dibindeki pembe ruj lekesini, çaprazladığı ayak bileklerini, koltuğun kenarına dayadığı dirseğini süzdü. Doğru sözcük bu değil galiba dedi kadın sessizliği bozarak. Bakar olabilir. Gülümsedi. Düzgün ve beyaz dişleri göründü. Abdullah daha önce hiç böyle diş görmemişti. Evet budur, daha doğru. Taşradaki insanlarda vakur bir hava var. Onu üstlerinde taşıyorlar, öyle değil mi? Bir rozet gibi. Bunu içtenlikle söylüyorum. İşte sabır, sende de bunu görüyorum. Teşekkür ederim Bibi sahip diye mırıldandı baba. Oturduğu yerde kıpırdanırken gözleri hala elindeki kasketteydi. Bayan Vahdati başını salladı. Gözlerini Peri'ye çevirdi. Ah öyle güzelsin ki. Peri biraz daha Abdullah'a sokuldu. Bayan Vahdati ağır ağır tekrarladı. Bugün uzun zamandır aradığım cazibeyi, güzelliği, bir çehrenin o sırrına varılamaz zarafetini gördüm. Gülümsedi. Rumi, adını duymuş muydunuz? Sanki bu dizeyi sırf senin için yazmış Peri. Bayan Vahdati başarılı bir şairdir dedi Nebi dayı. Bay Vahdati karşıdan uzanıp bir kurabiye aldı. İkiye böldü, küçük bir lokma aldı. Nebi iltifat ediyor dedi Bayan Vahdati. ona sıcak bir bakış fırlatarak. Abdullah bir kez daha dayısının yanaklarının kızardığını gördü. Bayan Vahdati İzmarit'i kül tablasına sertçe, defalarca vurarak sigarasını söndürdü. "Çocukları biraz dışarıya çıkarsan mı?" dedi. Bay Vahdati soluğunu hışımla bıraktı. İki avucunu koltuğun kolçaklarına vurarak kalkacakmış gibi yaptı ama kalkmadı. "Onları pazara götüreceğim," dedi kadın bu kez babaya. "Tabii sence sakıncası yoksa sabır. Nebi arabayla götürebilir bize. Süleyman da belki sana arkadaki inşaat alanını gösterir. Böylece bizzat görmüş olursun." Baba başıyla "tamam" dedi. Bay Vahdati'nin gözleri yavaşça kapandı. Gitmek üzere ayaklandılar. Abdullah birden babasının kurabiyeler ve çay için bu insanlara teşekkür etmesini, periyle onu ellerinden tutup çıkmasını, bu evi, onun bütün tablolarını, perdelerini, tıklım tıkış lüksünü ve konforunu arkada bırakmasını diledi. Su kırbalarını doldurur, ekmekle birkaç haşlanmış yumurta alır ve geldikleri yoldan eve dönerlerdi. Çölü, kayaları, tepeleri gerizingeri aşarlarken baba onlara masal anlatırdı. Perinin oturduğu arabayı sırayla çekerlerdi ve iki bilemedin üç gün sonra ciğerlerine toz, eklemlerine bitkinlik çökmüş olsa da kendilerini yeniden Şadbağ'da bulurlardı. Şuja onların geldiğini görür, yanlarına koşar, perinin etrafında dört dönerdi, yuvalarına kavuşmuş olurlardı. "Hadi çocuklar, gidin," dedi baba. Abdullah bir şey söyleme niyetiyle bir adım attı ama aynı anda Nebi dayının iri eli omzuna kondu. Adam onu çevirdi, hole doğru yönlendirdi. "Çocuklar, hele bir buradaki çarşıları görün de eşine benzerine rastlamamışsınızdır." Bayan Vahdati çocuklarla birlikte arka koltuğa oturdu. Havayı parfümünün ağır rayası, bir de Abdullah'ın çıkartamadığı baygın, hafif, keskin bir koku doldurdu. Nebi dayı arabayı sürerken kadın da onları soru yağmuruna tuttu. Arkadaşları kimlerdi? Okula gidiyorlar mıydı? Yaptıkları işler, komşuları, oynadıkları oyunlar filan. Güneş yüzünün sağ yanına vuruyordu. Abdullah onun yanağındaki incecik ayva tüylerini, çenesinin altında, makyajın bittiği yerdeki belli belirsiz çizgiyi görebiliyordu. "Benim bir köpeğim var," dedi peri. "Öyle mi?" "Görmelere değer bir cins," dedi Nebi dayı ön koltuktan. "Adı Şuja, üzgün olduğumda hissediyor." "Köpekler öyledir," dedi Bayan Vahdati. "Bu konuda tanıdığım çoğu insandan iyidirler." Kaldırımda seke seke yürüyen üç okullu kızın yanından geçtiler. Siyah forma giymiş, başlarına beyaz başörtüsü bağlamışlardı. "Daha önce söylediklerimin farkındayım ama Kabil o kadar da kötü bir yer değil." Bayan Vahdati dalgın dalgın kolyesiyle oynadı. Camdan dışarıya bakıyordu. Yüz hatlarına bir ağırlık çökmüştü. "Burayı en çok bahar sonunda, yağmurların ardından seviyorum. Hava öyle temizleniyor ki. Yazın o ilk patlayışı, güneşin dağlara vuruşu." Solgunca gülümsedi. "Evde çocuk olması çok iyi olacak. Biraz gürültü bizim için değişiklik olur. Biraz hayat." Abdullah ona baktı ve kadın da bütün o makyajın, parfümün, anlayış çağrılarının altında tehlike sinyali veren bir şey sezdi. Çok derinden yırtılmış bir şey. Kendini pervanenin ocağındaki dumanı, kavanozlarla, uyumsuz tabaklarla, lekeli tencerelerle, tıka basa dolu rafları düşünürken yakaladı. Peri ile paylaştığı döşeyi özlemişti. Olanca kirine, her daim batma tehdidi taşıyan, karman çorman fırlamış yaylarına rağmen, evinin her şeyi burnunda tütüyordu. Daha önce oraya hiç böylesine şiddetli bir özlem hissetmemişti. Bayan Vahdati koltuğunda iç geçirerek geriye yaslandı. Gebe bir kadının şiş karnını tutuşunu andıran bir hareketle çantasını kucakladı. Nebi dayı arabayı kalabalık bir kaldırımın kenarına yanaştırdı. Yolun karşısında minareleri göğe yükselen bir caminin yanında hem tonozlu, kemerli hem de açık geçitlerin oluşturduğu tıklım tıklım dolu labirentlerden oluşan bir kapalı çarşı vardı. Deri ceketlerin, renkli taşlarla, mücevherlerle bezeli yüzüklerin, bin türlü baharatın satıldığı tezgahların dizildiği koridorlarda ilerlediler. Nebi dayı geride, Bayan Vahdati ile iki çocuk önde. Artık dışarıda olduklarından, kadın yüzünü tuhaf bir biçimde kediye benzeten koyu renk bir gözlük takmıştı. Bağırış, çağırış, pazarlıklar dört bir yanda yankılanıyor, neredeyse her tezgahtan avaz avaz bir müzik yayılıyordu. Kitap, radyo, lamba, gümüş rengi mutfak malzemeleri satan, önü açık dükkanların önünden geçtiler. Abdullah tozlu postallar, koyu kahverengi paltolar giymiş iki asker gördü. Bir sigarayı paylaşıyor, sıkkın bir kayıtsızlıkla gelip geçeni süzüyorlardı. Bir ayakkabı tezgahının önünde durdular. Bayan Vahdati, yan yana dizilmiş kutulardaki ayakkabıları karıştırdı. Nebi, ellerini arkasında kavuşturup yandaki tezgaha ilerledi. Eski sikkelere bakmaya koyuldu. ''Şuna ne dersin?'' diye sordu Bayan Vahdati Peri'ye. Elinde bir çift sarı, gıcır gıcır tenis ayakkabısını tutuyordu. ''Ne kadar güzel'' dedi Peri, ayakkabılara inanmazlıkla bakarken. ''Hadi bir dene bakalım.'' Peri'nin ayakkabıları giymesine yardım etti. Kayışını, tokasını ayarladı. Gözlüğünün üstünden Abdullah'a baktı. ''Sana da bir çift lazım. Köyden buraya o terliklerle geldiğine inanamıyorum.'' Abdullah başını hayır anlamında sallayıp gözlerini kaçırdı. Geçidin aşağısında tiftik sakallı, yumru ayaklı bir ihtiyar geçenlerden sadaka dileniyordu. ''Abdullah bak!'' Peri önce bir, sonra diğer ayağını kaldırdı. Ayaklarını sertçe yere vurdu, zıpladı. Bayan Vahdati, Nebi dayıyı yanına çağırdı. Ayakkabıların iyi uyup uymadığını anlatmak için Peri'yi geçitte bir aşağı bir yukarı yürütmesini söyledi. Nebi dayı, elinden tuttuğu kızla birlikte ilerledi. Bayan Vahdati başını eğip Abdullah'a baktı. ''Kötü biri olduğumu düşünüyorsun'' dedi. ''Daha önce söylediklerim yüzünden.'' Abdullah, Nebi ile Peri'nin, yaşlı, sakat dilencinin önünden geçişlerini seyretmekteydi. Adam Peri'ye bir şey söyledi. Kız, yüzünü Nebi dayıya kaldırıp bir şey dedi. O da ihtiyara bir bozukluk fırlattı. Abdullah sessizce ağlamaya başladı. Bayan Vahdati afallamıştı. ''Ah tatlı çocuk, ah canım benim.'' Çantasından bir mendil çıkarıp oğlana uzattı. Abdullah mendili elinin tersiyle itti. ''Lütfen yapmayın bunu.'' dedi çatallaşan sesiyle. Kadın bunun üzerine onun yanına diz çöktü. Gözlüğünü yukarıya, saçının üzerine itti. Onun gözleri de yaşlıydı. Mendilini gözlerine bastırınca, mendile siyah lekeler bulaştı. ''Benden nefret ediyorsan seni suçlamam, buna hakkım var. Ama bunu şu an anlamanı beklemiyorum. Fakat böylesi daha iyi. Gerçekten öyle Abdullah, en iyisi bu. Bir gün anlayacaksın.'' Abdullah yüzünü gökyüzüne çevirdi, höykürmeye başladı. Tam o sırada Peri sekerek, gözlerinden minnet akarak, yüzü mutluluktan ışıl ışıl onun yanına döndü. 6. ayrımın sonu. Sayfa 46. Devamı 7. ayrımda.